Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Sartung fe Radio Agos Sijamo Fer Pagaman Kampas Yal Miyasinen Aysar Şapata Rabot Kısaneki Abriri Dirgin Gappazin İraru Yebiyes Pakredes Tükkanes Tezgi Kostanam Arabodda Mevyes Şamba Haceli Ungin Tüçinme. Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Radio Agos programında bir kez daha birlikteyiz. İstanbul'da keyifli bir cumartesi sabahı 25 Nisan. Umarım önümüzdeki bir buçuk saat içerisindeki birlikteliğimizde keyifli bir program hazırlayabiliriz, sunabiliriz sizlere. Program boyunca muhtelif konuklarım olacak. Bu keyifli meselesinin üzerinde çok duyuyorum çünkü gündemimizin çok da keyifli olamama ihtimali var. Onun için müziklerimizle renklendirmeye çalışacağız bu programı şüphesiz ki. Her zaman olduğu gibi gene programımıza Agos'un sayfalarıyla başlamak istiyorum. Bu hafta Agos manşet olarak intiharın panzehiri idrak ifadesini kullandı. Tahmin edeceğiniz gibi buradaki vurgu 24 Nisan Ermeni soykırımını anma günüyle ilintiliydi. Bahsedilen inkar Türkiye'nin yıllardan beri benimsediği, 10 yıllardan beri benimsediği diyelim, 100 yıldır benimsediği bir sistematik politika, inkar politikası, gerçeğin reddedilmesi, gerçeğe karşı gelinmesi politikası. Bir kır düğüm yaratan politika bu. Aynı zamanda da ciddi bir travmanın sürekliliğini sağlayan politikadan bahsediyoruz. Zira Ermeni soykırımı inkar edilemez bir gerçekliktir ama bir devlet politikası olarak buna karşı tek ses veren, tek nota ses veren bir türkü söylemek ve daimi olarak inkar yoluna gitmek travmanın da sürekliliğine yol açıyor. Bahsettiğim şey bilindiği gibi 105 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde henüz Türkiye Cumhuriyeti kurulmamışken, henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmamışken, ülkenin toplam nüfusu 13 milyonken bu 13 milyonun 2 milyonunu oluşturan nüfus tasfiye edildi. Tasfiye kelimesi çok genel anlamıyla değerlendirilmeli. Tasfiye derken bunun içerisinde imha var, bunun içerisinde sürgün var. Hem Osmanlı İmparatorluğu'nun hem de kilisenin bağımsız olarak yaptıkları nüfus sayımlarına göre 2 milyonun üzerinde bir Ermeni varlığının gerçekliğini biliyoruz bu coğrafyada. Ama savaş bittikten sonra özellikle günümüze baktığımızda Ermeni kimliğiyle yaşayan vatandaşların sayısı ülkede 50-60 bin sınırında bir yerde, belki daha fazladır bilemiyorum. Bunun da çünkü somut tutarlı bir sayım verisi yok. Varsayımsal bir rakam bu. 50-60 bin civarında olduğu varsayılıyor bu nüfusun. 2 milyondan buraya nasıl gelindi dendiğinde resmi tarih görüşü karşılıklı çatışmalar oldu. Sonrasında da Ermeniler ülkeyi terk ettiler gibi bir argümana sahip. Bu argüman en kaba ve en toptancı ifadesiyle böyle. Mesela Profesör Mümtaz Soysal meseleyi bu kılıkla tarif ediyor. Evet, diyordu ki karşılıklı çatışmalar olmuştur. Ermeniler bağımsızlık istediler. Devlet bunu isyan olarak telakki etti. İsyanı bastırmak istedi. Ermenilerde sonra karşılıklı çatışmalar, can kayıpları yaşandı ve kalkıp gittiler. Bu çok toplancı, çok özet bir şey bunu söylerken Bab-ı Ali'nin en uç kaymakamlıklara kadar gönderdiği telgrafların hepsini inkar etmiş oluyor mesela bunu söylerken. Somut olarak hangi isyandan bahsettiği belli değil. Soykırımın uygulaması esnasında kimi yerlerdeki direnişi isyan olarak tanımlamak zaten Osmanlı İmparatorluğu'nda da daha öncesinde, kendinden önceki Bizans'tan ve Roma'dan devraldığı bir kültür. Baskıyı uygular. Bir noktada insanlar bu baskıya bir direnç göstermeye başladığında da vay sen devlete isyan ettin diyerek tepesine biner. Bu çok yaygın bir uygulamadır. Ve işin vahim tarafı bu uygulama günümüze kadar da bu coğrafyanın başındaki en önemli beladır. Yani devlet aklının bu coğrafyada yarattığı en ağır sorumluluktur, en ağır sıkıntıdır. İnsanların yaşamını, memleketi daha doğrusu sürekli olarak gerilim içerisinde tutan politikadır. Ve dediğim gibi bu politika aslında devlet olgusunun, imparatorluk olgusunun, üniter devlet olduktan sonra da değişmeden süre gelen bir siyasi tercihidir. Egemenlik kurma tercihidir. Doğrudur ki Birinci Dünya Savaşı öncesinde de bütün imparatorlukların dağılma süreci yaşadığı bir zaman diliminde Osmanlı İmparatorluğu da egemenliği altında tuttuğu birçok alanı kaybetti. Bu birçok alan hepimizin bildiği gibi bir yandan Balkan coğrafyasıydı, bir yandan Orta Doğu'ydu, bir yandan Kuzey Afrika'ydı, Mağrib denilen Kuzey Afrika. Sonuçta bizler tarih kitaplarında, tarih öğretiminde üç kıtaya yayılmış bir imparatorluğun varisleri olmakla övünürüz. Ama o üç kıtada biz egemenlik kurarken acaba kimlerin egemenlik hakkını gasp ettik? Bunlar hiç konuşulmaz. Zannedersin ki oralar boş alanlardı. Osmanlı işte gitti oralara kadar yayıldı. Hayır, oralarda halklar yaşıyordu. Kuzey Afrika'da da halklar yaşıyordu. Balkan coğrafyasında da halklar yaşıyordu. Orta Doğu'da da halklar yaşıyordu. Ama imparatorluğun çabası budur. İmparatorluk emperyalizm demektir çünkü. Her ne kadar Türkiye'nin sözü ona solcuları, mürekkep yalamamış solcuları ezberden konuşarak emperyalizmi sadece sanayileşmenin bir sonucu olarak değerlendirseler de Marksist bir anlayışla, adı üstünde imparatorluk ve emperyal birbirleriyle örtüşen şeylerdir. Senin sanayin varsa sanayine ham madde bulmak için ülkeleri işgal edersin. Sanayi yoksa haraç almak için ülkeleri işgal edersin. Hepsi bundan ibarettir. Nitekim tarihimizle övünürken en çok dile getirdiğimiz örnek argümanlardan biri biz Mısır'a vali tayin ediyorduk lafıdır. Niye Mısır babanın tarlası mıydı senin? Yok, Mısır bir halkın yaşadığı bir coğrafyaydı. Kendi örgütlenmesi de vardı ama askeri olarak senin karşında duramadığı için sen Mısır'ı işgal ettin. Sonra da adamlara dedin ki her yıl bana bu kadar vergi vereceksin. İmparatorluklar böyle çalışırdı. Vergi isterlerdi. Sırasında sefere çıkacakları zaman asker isterlerdi egemen oldukları coğrafyalarda. Ama orada halklar yaşardı. Nitekim imparatorluğun dağılma sürecinde bunlar kaybedildi. Daha doğrusu biz kaybedildi derken o insanlardan bağımsızlıklarını kazandıklarını söylüyorlar. Bulgaristan devleti Osmanlı'yı ülkesinden koparıp da kendi bağımsız devleti kurduğunda bir zafer kazanmıştı tabii. Meselelere iki açıdan bakmak lazım. Aynı şeyi Yunanistan için, Macaristan için, Sırbistan için söylemek mümkün. Bizler Viyana kapılarına kadar dayandık diye gururla söylerken o insanlar da Viyana kapılarından ta Edirne'ye kadar püskürtlük diyebilme hakkına sahipler. Meseleyi hep ikili değerlendirmek zorundayız. O bakımdan bizim tarih anlatımımızda bu bir gerileme dönemidir. İmparatorluğu şuursuz, bilinçsiz, sorumsuz padişahlar, zevke sefaya düşkün padişahlar ata binip kılıç kuşanmadıkları için kaybetmişlerdir. Bizim çünkü tarih anlattığımız hep de biraz kara olan Malkoçoğlu Kara Murat muhabbeti üzerinden giden bir tarih anlatımıdır. Ama gerçeklik daha farklıdır. Her neyse, mevzuyu biraz dallandırdık, uzaklandırdık ama Ermeni soykırımı elde kalan toprak parçasında acaba bir bağımsızlık da buradan çıkar mı kaygısıyla bunun önüne geçmek için zaten elden avuçtan giden toprakların büyük kısmının kaybından sonra bir de burayı kaybetmemek için başvurulmuş bir yöntemdir. Sonuç itibarıyla eğer gene Türk siyasi aklı açısından bakarsak başarılı olabilmiş bir yöntemdir ama bu başarı izafi bir başarıdır. Çünkü arkasında bir halkın ana vatanından sökülüp atılması, imha edilmesi vardır. Ve bu yol, yol değildir. Bu yol üstelik bugüne kadar da devam eden bir sancının torpularını bırakmıştır ülkede. Şimdi de aynı şey belki Türk Özgürlük Hareketi'ne karşı izlenmektedir. Benzer politikalar. Vay bunlar bölücüydüler, böleceklerdi ülkeyi. Onlar bölmeden biz tepelerine indik denilen bir politikanın da içerisinde olabiliriz. Her neyse bu kadar tarih ve politikanın iç içe olduğu bir mevzudan biraz sıyrılmaya çalışmak istiyorum ama ne yapabiliriz, nasıl sıyrılabiliriz? İşte işin o tarafı zor çünkü Ağustos'un bu haftaki birinci sayfası hep de bu minvalde haberlerle dolu. Mesela 1915'te Hınıs'ta neler yaşandı? İsmail Konuk'un, Doktor İsmail Konuk'un bir yazısıydı. Agos için Türkçe'ye çevrildi. 12. ve 13. sayfalarda yani bizim orta sayfa diye tabir ettiğimiz iki sayfaya yayılmış geniş bir dosya haberi gibi sunuldu okuyucumuza. Tabii ki gene koronavirüs gündemdeki yerini koruyor. Özellikle de Miran Manukyan koronavirüs için özel defin sürecini inceledi. Bilhassa da Ermeni toplumu içerisinde korona tanısıyla hayatını kaybedenlerin nasıl defnedildiğini, nasıl prosedürden işlendiğine dair ayrıntılı bir bilgilendirme yazısı hazırladı. Böyle bir haber toparladı. Bu yıl 24 Nisan etkinlikleri online oldu. Gene koronavirüse bağlı olarak hem Ermenistan'da hem diasporada hem de Türkiye'de kitlesel anmalar olmadı, sokakta toplanmalar olmadı. Kırlangıç Kalesi denen tepeye halkın katılımı, oradaki anıta çiçek bırakması seremonisi ki en önemli etkinlikti 24 Nisan günlerinde Ermenistan'da. Yüz binlerce insanın oraya aktığı bir gündü. Bu yaşanmadı. Sadece sembolik olarak Başbakan, Cumhurbaşkanı gibi devleti temsil eden zevat çelenkler koydular. Bunlar televizyonla aktarıldı. Buna dair, bu programa dair bir bilgilendirme yazısı var. Ayrıca geleneksel olmuştu Türkiye'de. 24 Nisan'ın önceki günlerinden başlayarak konuyla ilgili paneller düzenlenir, görüş alışverişlerinde bulunulurdu. Bu sene bu panellerde de bir azalma değil, daha doğrusu online düzene geçme hali yaşandı ve etkili de oldu. Yani ben bir kısmını izledim, takip ettim. Eğer bu bir salonda yapılsaydı ancak bu kadar takipçi olabilirdi. Burada daha fazla bir takipçi oldu Facebook üzerinden. Ben bunu insanların yorumlarından, sorularından, değerlendirmelerinden takip edebiliyorum. Herhangi bir salonda, bir otelin salonunda yapılacak bir panel kadar takipçisi oldu. Dolayısıyla amacına da ulaştı. Dedim ya, bu hafta biz renkli bir program yapma hevesindeyiz ama çok da istediğimiz gibi olamayabilir çünkü gündemimiz ağır. Şimdi dinlerseniz bir müzik arasına gidelim. Bir soluklanalım bu müzik arasında. Arkasından da bu sabah bir ilk telefon bağlantımızı gerçekleştirelim. Bu arada ben programın girişindeki parçayı da anons etmek istiyorum. Programın girişinde Christine Hovhannisyan'dan Senin Gözlerin adlı Ermenice bir parça dinledik. Ermenistan'da popüler müziğin yeni parlayan yıldızlarından Kristina Vanoşyan, sözleri ve ezgisi Armen Mosisyan'a ait bir şarkı seslendirmişti. Şimdi Ilona Danho'dan Zeyno Zeyno dinleyeceğiz. İsveç'te yaşayan Şanlı Süryani müzisyen Ilona Danho'nun sesinden, yine Şanlı bir Ermeni müzisyen olan Narek Abacıyan'ın düzenlemesiyle Süryanice geleneksel bir şarkı dinliyoruz. Hemen arkasından telefon bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Günaydın sevgili Maside.
Günaydın.
Merhaba, nasılsın?
Teşekkür ederim.
Dinleyicileri, önce konuğumu takdim edeyim size. Sevgili Maside Ocak'la birlikteyiz bu cumartesi sabahı. Teşekkür ediyorum. Maside Ocak, biliyorsunuz, cumartesi annelerinin yüreğidir, sesidir, soluğudur. En çok cumartesi annelerini temsil eden, televizyon ekranlarında sıkça gördüğümüz bir isimdir. Sevgili Hasan Ocağ'ın kız kardeşi. Şimdi Maside ile bu hafta cumartesi annelerinin etkinliğine dair konuşacağız. Çünkü onlar geleneksel olarak her 24 Nisan'da göz altında kaybedilen veya faili meçhul hale getirilen Ermeni aydınlarını anmayı da bir görev haline getirdiler yıllardan beri. Bununla ilgili konuşacağız. Evet sevgili Maside, bugün
cumartesi olduğuna göre gene siz saat 12 sularında her zamanki etkinliğinizi tekrar edeceksiniz. Koronadan ötürü bunu artık kitlesel yapamıyorsunuz biliyorum, evet. Ama sosyal medyada aktif kullanıyorsunuz. Bu konuda bize neler anlatabilirsiniz? Seni dinlemek istiyoruz.
Aslında şöyle başlamak daha doğru olur. Bizim gözaltında kaybedilen Ermeni aydınlar ve 90'lı yıllarda gözaltında kaybedilenler gerçeği bu topraklarda farklılığa hayat hakkı tanımayan, kendi varlığını ötekinin yokluğuna bağlayan tekçi zihniyetin sonucu olduğunu biliyoruz. Ve gözaltında kaybedilen İstanbul'u Ermeni aydınları hatırlama ve hatırlatma ısrarımız, farklılıklarımızın zenginlik olduğu demokratik bir Türkiye talebidir aynı zamanda. İnsanlığa karşı suçlarda inkar, unutturma ve cezasızlık politikasının hakikati ortaya çıkarma ve adaletin gerçekleşmesini engelleme işlevi gördüğünü de biliyoruz. Tam da bunun için unutturmaya karşı hatırlamayı, inkara karşı hakikati, cezasızlığa karşı da adaleti sahipleniyoruz. Bu aynı zamanda devleti yönetenlere ve topluma bu toprakların bütün hakikatleriyle yüzleşme çağrımızdır. Bugün 105. yılında İstanbul'da gözaltına alınıp 174'ü hakkında hala bir haber alamadığımız, bir mezar taşları olmayan Ermeni aydınlarını anmak için kamuoyu karşısında olacağız. Saat 12'de.
Evet. 700. haftadan sonra Galatasaray Meydanı cumartesi annelerine kapatıldı. Ondan beri siz etkinliğinizi Parmak Kapı'da İnsan Hakları Derneği'nin bulunduğu sokakta çok sıkışık bir ortamda gerçekleştiriyordunuz. Şimdi ise korona salgını nedeniyle bundan da sır kaçınıyorsunuz öncelikle bir savunma tedbiri olarak. Ve artık etkinliklerinizi online hale getiriyorsunuz. Nasıl oluyor bu online etkinlik? İstediğiniz etkiyi gene de yaratabiliyor mu? Medyanın tutumu nedir size karşı? Nasıl bir destek oluyor? Medya, bir kısım medyanın, çoğunluklu medyanın görmezden geldiğini bilerek tabii bunu soruyorum. Bu konuda biraz açıklama yapar mısın?
Yani sonuçta herkesin bu topraklarda, bu dünyada yaşayan herkesin yaşamı ağır tehdit altında bugünlerde salgın dolayısıyla. Biz kapandığımız evlerimizi hakikat ve adalet talebimizin mekanı haline getirmeyi sürdürüyoruz bu dönemde. Tabii ki 700. haftadan sonra önce İHAD'nin bulunduğu sokakta, daha sonra Mart'ın ikinci haftasından itibaren de evlerimizden yapmaya başladık. Çok duyuluyor mu, çok görülüyor muyuz? Açıkçası desteğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum bu dönemde. Özellikle unutturmamaya çalıştığımız ve dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu dönemde bu da bizim bir çağrımız olsun. Sosyal medyadan en azından sesimizin yaygınlaştırılması için dinleyicilerimize bir çağrımız olsun. Sesimize ses katmaya çağıralım onları. Tabii ki sokakta olmak çok daha farklı bir hal ve bizim birbirimize dokunmak, birbirimize sarılmak, acımızı birbirimize sarılarak dindirme ya da bu acıya dayanma, bu travmaya dayanma gibi bir halimiz var 25 yıldır. Ve evlerde olmak bizi olumsuz yönde etkilese de en azından yakın bildiğimiz, dost bildiğimiz televizyon kanallarının, gazetelerin, radyoların bize kapılarını açması, bize soluk olması bizi elbette çok mutlu ediyor diyelim.
Şunu çok rahatça ifade edebilirim. Biz içinde olduğumuz için somut olarak farkına varsak da varmasak da bir tarih yazılıyor aynı zamanda yaşadığımız zamanla ilgili. Ve yarın cumartesi annelerinin Türkiye'de yıllardan beri sürdürdüğü mücadelenin anlamı çok daha idrak edilecek, çok daha farkına varılacak, çok daha bilinir ve görünür olacak. Çünkü Türkiye'deki adalet arayışında, insan hakları mücadelesinde çok değerli bir iş görülüyor. Toplumun büyük çoğunluğunun büyük duyarsızlığı içerisinde ısrarla sürdürdüğünüz bu çalışmanın, çabanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Onun için hepimiz size çok müteşekkiriz diye düşünüyorum sevgili Maside. Yaptığınız işe, bir iş esnasında yitirdiklerimiz oluyor. Kimi anneleri artık kaybediyoruz, kimi babaları kaybediyoruz. Ama yaptığınız iş tarihe not düşünüyor. Bugünün medyası bu konuda duyarlı olsa da olmasa da bu gerçeklik olduğu yerde kalacak. Ben çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığın için.
Ben teşekkür ederim. Vaktiniz varsa eğer.
Buyur tabii.
105 yıl önce İttihat ve Terakki Hükümeti'nin İçişleri Bakanı Talat Bey'in emriyle gözaltına alınan ve operasyonu İstanbul Emniyet Müdürü Bedri Bey yönetmişti o dönemde. Siyasi Şube Müdürü Mustafa Reşat Bey yönetiminde önceden hazırlanan tutuklanacak Ermeniler listesi vardı ve 250 Ermeni aydın gözaltına alındı ve bunların 174'ü bir daha evlerine, sevdiklerine kavuşamadılar ve bir mezar taşına dahi sahip olamadılar. Onların anısına bu 174 aydının arasında olan Taniyel Varuja'nın bir şiiriyle bitirmek isterim vakit varsa.
Memnuniyetle var. Bütün vakitte senin olabilirim aslında.
Dünya tarlanın apak çığırları kan değil ter aksın. Ve çınlarken akşam çanı eğilsin herkes takdise. Dünyanın batı tarafında bereket olsun. Her yıldızdan çiğ yağsın. Her başaktan altın saçılsın. Ve koyunlar tepelerde otlarken filiz çiçek bitsin yerden. Dünyanın kuzey tarafında bolluk olsun. Buğdayın altın denizinde yüzsün daima orak, tırpan. Buğdayın tanelerinin geniş ambarı açıldığı zaman bu mutluluk sarsın dört yanı. Dünyanın güney tarafında ağaçlar meyveye dursun. Peteklerden ballar damlasın, kadehlerden şarap aksın. Ve gelinler yoğururken ak ekmeği söylensin aşk şarkıları. Barujan'ı ve gözaltında kaybedilen 174 Ermeni aydınını unutmayacağız.
Yüreğine sağlık Maside. Teşekkür ediyorum tekrar.
Ben teşekkür ederim. Çok selamlar.
Baş üstüne. Baş üstüne. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Maside Ocak bu haftaki programımızın ilk konuydu ve güzel bir şiirle noktaladı katılımını. Tekrar kendisine teşekkür ediyoruz. Ve şimdi gene bir müzik dinleyelim. Arkasından ikinci telefon bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Koma Ahmet'ten dinleyeceğiz. Hoy Memo. 1988'de Ankara'da kurulmuş ve 90'lı yıllarda Kürtçe şarkı söylemenin suç sayıldığı dönemlerde dilden dile dolaşan şarkıyla Kürt hareketine ses vermiş bir grup olan Koma Ahmet'in 1997'de çıkan Dergüş adlı albümünden seçildi bu parça. Dinliyoruz. Günaydın Cepat.
Günaydın Fakat abi. Varlıyız.
Yapıp biliyorum dinleyebildiğimiz programı ağır bir program oluyor. Gündeminden ötürü sanırım böyle de gitmek zorunda kalacak ama bu hafta senin değerlendirmelerin nelerdir?
Evet, bu hafta 24 Nisan her zaman zor geçer Ermeniler için. Türkiye'li Ermeniler için de zor geçer. Bu yıl bir de 105. yıldı. 105. yıl tabii böyle yuvarlak sayılar insana ister istemez bir değerlendirme yapma ya sevk eder. Yani 100. yıl, 50. yıl, 75. yıl. 105, 100 kadar yuvarlak olmasa da bir köşe taşı. Çünkü 100. yıl artık geride bırakmışız ve üzerinden 5 sene geçmiş. Dolayısıyla bu sene aslında bunun üzerine belki yoğunlaşacaktık ama koronavirüs önlemleri biraz gündeme ağırlığını koydu ve bunun da sonucunda aslında sen de biraz önce bahsettin. Paneller yapılamadı. Her sene bir alanda bir anma yapılıyordu. Durdu platformunun düzenlediği. İHA'da keza Sultanahmet'e gidiyordu. Biliyorsun 24 Nisan akşamı Ermeni Aydın'da ilk olarak Sultanahmet'te o zamanki emniyet merkezinde toplanmış. Ondan sonra Sarayburnu'na kadar oradan Gülhane Bahçesi'nin içinden yürütülmüş. Sarayburnu'ndan vapura bindirilmiş. Haydarpaşa'dan da trene bindirilip bir Çankırı'ya veya ölüm yolcuna çıkarılmışlardı. İade'de Sultanahmet'te bir toplantı yapardı. Dolayısıyla bu yıl gerek Tour de Platform'un yaptığı, gerek İHA'nın yaptığı anmalar yapılamadı. Fakat Tour de Platform'un yaptığı, yani akşam 19.15'te yapılan toplantıların da Taksim'den başlayıp böyle yavaş yavaş tünele, tünelden de Şişhane'ye sürüklendiğinde burada hatırlamak icap eder. Sen de biliyorsun Fakat abi, ilk başta Taksim Meydanı'nda 2010 yılıydı yanlış bilmiyorsam. Taksim Meydanı'nda başlamıştı. Daha sonra Fransız Konsolosu'nun önünü aldılar. Peki, o da olur. Fransız Konsolosu, 100. yıl mesela Fransız Konsolosu'nun önünde yapıldı. Bu tabii biraz bizim açımızdan bir mahcubiyet yaratıyordu. Çünkü yolu kapatıyorduk İstiklal Caddesi'ni ve gelip geçenler bu da nedir diye bazen söylenerek geçiyorlardı. Çünkü o kalabalık bütün bir yolu kapatıyordu. Yani Taksim Meydanı'ndan niye çıkartıldık o belli değil. Ondan sonra Tünel Meydanı'na gidildi. Peki, o da olabilir. Meydan sonuçta orası da. Fakat geçen sene biliyorsun Tünel Meydanı'na da izin verilmedi ve bu anma Şişhane metrosu çıkışında gibi bir yerde yapıldı. Peki, sonuç olarak alanlarda yapılamadı. Dün akşam online bir anma yapıldı. Deniz Türkali konuşmayı yaptı. Akşam 19.15'te her sene yapılan konuşmayı bu sene Deniz Türkali yaptı. Daha sonra Taner Akçam, Robert Kopta, Şenol Karakaş, Durda Platformu'nun etkinliğinde online konuşmalarını yaptılar. Bu sene Norzal Tong da iyi bir çalışma yaptı. 3 güne yayılan bir online panel dizisi yaptılar. Yani 22, 23, 24 Nisan tarihlerinde her gün saat 18'de başladı. Sen izleyebildin galiba onları Fakat abi, değil mi?
Evet, izledim. Çoğunlukla izledim. Tümüne yakınını hemen hemen izledim.
O da başarılı bir çalışma oldu. Norzal Tong inisiyatifinde buradan hakikaten tebrik etmek lazım. Bunun dışında tabii başka bir sürü panel yapılırdı. Başka bir sürü anma yapılırdı. Bunların hiçbiri yapılamadı koronavirüs nedeniyle. Tabii sağlık bu anlamda önemli. Bu yıl biz de tabii Agos olarak daha özel bir çalışma yaptık. Ronald Suni'nin çok önemli bir yazısı var bu hafta Agos'ta. Tarih, hafıza ve gelecek adı başlığında. Biraz bu salgınların da aslında iktidarların politikalarından bağımsız olmadığından yola çıkıp 105 yıl öncesine giden soykırımın ve bunun inkarının da bir tür iktidar mekanizması, hangi iktidar mekanizmaları içerisinde ilerlediğini anlatan ilginç bir yazı. Ronald Suni, Ronald Grigor Suni biliyorsunuz, Anayatikalı Ermeni bir tarihçi ve dünya çapında önemli bir tarihçi. Biraz da Sovyet tarih konusunda bir uzman. Agos için kaleme aldı. O önemli bir yazıydı. Genç Itıryan 24 Nisan'dan tesadüfen kurtulan bir şairin, siyasetçinin, gazetecinin Agop Çololya'nın, yani bilinen ismi de Sibni'nin hayat hikayesini kaleme aldı. O da çarpıcı bir yazıydı. başka bir çarpıcı yazıda ki iki sayfaya yaydık biz bu yazıyı. İsmet Konak, Doktor İsmet Konak bize zaman zaman ilginç Rusça makaleleri bulur çevirir. Bilhassa Ermeni soykırımına dair. Bu haftada Lev Kifyani isimli bir Rus yazarın 1916 yılındaki tanıklıklarını yazdığı bir makaleyi çevirdi Rusçadan.
Evet, neydi bu makale?
Sen de kısaca bahsettin yazının girişinde ama ben biraz daha açayım. Lev Kifyani 1916 yılında Hınıs'a gidiyor. Erzurum'un Hınıs ilçesine gidiyor ve orada Baskan adı verilen bir köyde yaşanan katliamın izleriyle karşılaşıyor. Hem o katliama, yani Ermenilere yapılan yönelik bir katliam bu. Hem o katliama tanık olanlarla konuşuyor. Hem cesetlerin gömüldüğü ya da ortada bırakıldığı yerleri geziyor. Ve o katliamın bütün izlerini hem görsel hem de işitsel olarak görüyor ve bunları dönüp daha sonra kayda geçiriyor. Ve bu makaleyi İsmet Konak Akos için Rusya'dan Türkçe'ye çevirdi. Gerçekten de bu tekil bir örnek değil Hınıs'ta baskanda olanlar. Anadolu'nun o dönem o coğrafyada birçok köyde, ilçede, kasabada bunlar gerçekleştirildi. Ama bu tabii hemen bir sene sonra yapılan bir gözlem olması açısından, olayın sıcağı sıcağına yapılmış bir gözlem olması açısından ilginç bir makale. Edwin Minasyan Amerika'da ne oluyor, ne bitiyor onları anlattı. Sadece bunlara da sınırlı değil tabii 24 Nisan yazılarımız. Tabii ki o Annes Kılıç da başka bir açıdan baktı. Ben döndüğünce başka bir açıdan baktım kendi köşe yazılarımızda. Levon Bağış yine kendi diliyle 24 Nisan anlattı. Fakat onun dışında da yazılarımız var. Giray Kömürcü bir akademisyen. Bu pandemi günlerinde konuşulan konu evrensel gelir konusu. Buna eğilen bir yazı yazdı. Keza Burak Arzova kendisi aslında bir ekonomist ama Helen Ticaret Okulu geçen haftaydı aslında, onu bu hafta koyacağız. Burak Arzova'nın yazısı geçen haftaydı, ben de karıştırdım artık ama olsun, onu bu hafta size koyacağız. Onu da buradan duyurmuş olalım, Helen Ticaret Okulu ile ilgili yazısını. Dolayısıyla evet, yani 24 Nisan'a dair dolu dolu bir sayımız oldu. Sokağa çıkma yasağı için belki bazı okurlarımız gazeteye ulaşamamış olabilirler ama pazartesi ve salı günü de bayilerde olacak gazete. Yani bu özel 24 sayısını da edinmelerini tavsiye ederim. Arşivlik bir sayıdır gerçekten. Zaten bütün bunların ötesinde biz bu korona günlerinde okurlarımıza gazeteye ulaşma, daha fazla gazeteye ulaşma, daha büyük çaba göstermeleri ricasında, çağrısında bulunuyoruz. Biliyorsun çünkü geçen hafta biz Azınlık Gazetesi'nin durumuyla ilgili bir haber yapmıştık. Bu hafta bir Yenet de bizim haberden sonra aynı konuya neyse ki iyi ki eğildi. Onlar da Jineps'le konuştular, Sabro ile konuştular, bizimle konuştular, Şalom'la konuştular. Ve bütün Azınlık Gazetelerinin kritik bir süreçten geçtiklerini onlar da göz önüne serdiler. Dolayısıyla ben buradan her okur, bütün okurlarımıza gazetemize ulaşmak için biraz daha çaba göstermelerini rica ediyorum. Günü geçmiş de olsa, evet, biz bu hafta bir de çarşamba günü çıktık. Perşembe günü sokağa çıkma yasağı başlayacaktı. O yüzden her hafta çıktığımız günü bir gün geri çektik ve çarşamba günü bayilerdeydik. Ama ola ki çarşamba günü alamamış olabilirler. Perşembe, cuma günü marketlerde çıktı. Perşembe, cuma da alamamış olabilirler. Ola ki en azından pazartesi, salı günü Agos'u, sadece Agos'u değil bütün Azınlık gazetelerinin aslında destek anlamında satın almalarını rica ediyoruz. Çağrıda bulunuyoruz. Gerçekten kritik bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki sadece biz değil, bütün basın, bağımsız basın için söylüyorum bunu, tabii ki öyle. Evrensel mesela 4 gün boyunca online yayın yaptı. Dijital gazetelerin okurlarına ulaştırdı. Çünkü bu sokağa çıkma yasakları gerçekten de evet bir anlamda gerekli olabilir ama bizim gibi gazete satmak ve dağıtmak zorunda olan basını, bağımsız basını bilhassa, çünkü holding basını bir şekilde onun yolunu buluyor. Ama bizim gibi onlar bağımsız basını...
Onlar finanse ediliyorlar.
Efendim?
Onlar finanse ediliyorlar nasıl olsa.
Yani evet, bir şekilde onlar bir formül buluyorlar. Ama bizim gibi bağımsız basın, gazete satmaktan başka bir gelir olmayan bağımsız basın için hakikaten zor oluyor. Dolayısıyla ben okurlarımıza diyecekler ki her hafta bu konuyu gündeme getiriyorsunuz ama... yani getirmek durumundayız çünkü gördüğünüz gibi sadece biz değil, bu hafta Diyanet de bu konuya eğildi. Dolayısıyla biz bu konuda bağımsız basına biraz daha bu dönemde en azından destek olunmasını rica ediyoruz. Evet, 24 Nisan diyorduk. 24 Nisan tabii evet, Ermeni soykırımının başlangıcı olarak bilinen, öyle anılan bir tarih. Ermenistan'da neler oldu? Onlar 23 Nisan akşamı başladılar. Çünkü koronavirüs meselesi onları da toplu anmalardan uzak tuttu. Bu yıl 24 Nisan'da Dizernag Haber'de halkın katılımıyla, yani soykırım anıtında halkın katılımıyla, ki binler binler gider oraya, biliyorsun sen de Ahlayık. Ondan sonra halkın katılımıyla bir anma yapılamadı. Sadece protokol katıldı. Dolayısıyla onlar 23 Nisan akşamı bir etkinlik yaptılar. Farklı bir etkinlik yaptılar. Gece saat 10'da Ermenistan'da bütün ışıklar söndü. Yani cadde ışıkları, sokak ışıkları söndü. Apartman dairelerinde de ışıklar söndürüldü. 3 dakika boyunca saat 21'de, özür diliyorum, 3 dakika boyunca kiliselere çanlar çaldı. Ve bu çanlar çaldıktan sonra da bir ışık hüzmesi Dizernag Haber'den göğe yükseldi. Aynı sıralarda halk da evlerinden gerek cep telefonu ışıklarıyla, gerek mum yakarak bu ışıkla anma etkinliğine halk katılmış oldu. Ermenistan'ın bu yılki farklılığı o oldu. Dünyanın birçok yerinde, Amerika'da ve Fransa'da bile anmalar yapılırdı, sokağa çıkılırdı. Onlar bu sene yapılmadı. Onlar da daha çok online anmalara gittiler. Tabii 24 Nisan deyince Sevak Balıkçı'yı unutamayız. 24 Nisan'da aramızdan alınmıştı Sevak Balıkçı. Askerlik görevini yaparken, zorunlu askerlik görevini yaparken Batman Kozluk'ta az bir 24 Nisan günü aramızdan almışlardı. Ailesinin yaşadığı acıyı çok yakından biliyoruz. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Her sene onlar da 24 Nisan'da Şişli Mezarlığı'nda bir küçük de olsa bir anma yaparlardı. Hepimiz bir araya gelirdik. Aileye taziyelerimizi sunardık, destek mesajlarımızı istedik, biz sarılırdık hiç olmazsa. Onu da bu yıl yapamadık koronavirüs nedeniyle, ama biz buradan hiç olmazsa Agos ailesi olarak Balıkçı ailesine buradan bir sabır dileklerimizi, destek dileklerimizi iletelim. Hiç olmazsa buradan duyurmuş olalım diyorum. Evet, 24 Nisan gündemi aşağı yukarı böyleydi Ahbarik. Senin aklına takılan konular varsa onları da konuşalım. Çünkü bu programı artık beraber yapıyoruz bir anlamda.
Evet, doğru. İyi de oldu aslında böylesi, birlikte yapmamız. Şartlar bizi yeni çözümleri yönlendiriyor kaçınılmaz olarak. Koronavirüsü hepimizin bütün hayatı evlere mahkum etti, ama evlere de sığabileceğimizi görmüş olduk böylece. Hakikaten hayatı bir şekilde evde de devam ettirebiliyoruz aşamadan. Radyo programlarımız olsun, gazetenin yayınlanması olsun. Her şeyi de evden yapabiliyoruz. Okul hayatı evden devam ediyor. Çok ilginç bir şey oldu bu. Hatta acaba okullara gerek yok mu diye ortaya atanlar bile oldu. Tabii ki öyle değil. Okul kaçınılmaz bir şey. Nitekim Avrupa'da okulları açmaya hazırlanıyorlar. Kimisi 11 Mayıs itibarıyla eğitime devam etme kararı aldı kimi Avrupa ülkeleri. Biz bu yılı kaybedecek miyiz, yoksa biz de acaba eğitim yılının sonuna doğru okullaşabilecek miyiz? Bunu da merak ediyoruz. Korona küresel olarak, yani pandemi kelimesinin hakkını verecek şekilde hayatı etkiledi, bizi de etkiledi.
Evet. Fakat abi bu, yalnız ben bir tekrar konuşacağız diye bazı konuları sonra bıraktım, ama yine de şimdi aklımdayken söyleyeyim, ne olur ne olmaz.
Lütfen.
Yol arkadaşımız, can dostumuz Karin Karakaşlı 23 Nisan'da babasını kaybetti. Hıray Nuran Karakaşlı'yı kaybetti. Dün sosyal medya hesabından, Agos'un sosyal medya hesaplarından kendisine başsağlığı dilemiştik. Karin'in babasını ne kadar sevdiğini biliriz. Ailesini ne kadar sevdiğini tabii ki biliriz.
Ailesini, evet, çok bağlıydı ailesine.
Çok bağlıydı ve zaten son 5-6 yıldır, hatta daha doğrusu belki de 7-8 yıl demek, belki de 10 yıl demek mümkün. Hem annesi hem babası, ama daha çok da babası sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Babası için ne kadar çok çabaladığını, çırpındığını biliyoruz. Canlı tanıyız. 23 Nisan günü Karin Karakaşlı babasını kaybetti. Zaten o da kendisi de Instagram'dan duyurdu. Bir mum yakarsanız, bir dua derseniz bir teşekkür olurum dedi. Biz dün onun katkısına, çağrısına tabii ki gönülden katkıda bulunduk. Buradan da bir kez daha Karakaşlı ailesine, kederli aileye başsağlığı dileyelim, sabır dileyelim. Bunu bir hatırlatmak istedim. Bir de az evvel 24 Nisan yazılarından bahsederken Emrecan Dağlıoğlu da bizim internet sitemiz için bir yazı kaleme aldı. Onu da dün internet sitemizde yayınladık. Çok ilginç bir yazı gerçekten. Onu da buradan aktarmış olayım. Milli Cevdet Anday ve Yaşar Kemal 1960'larda Sovyetler Birliği'ne giderken gemide kendilerinden başka Türk olmadığını zannederken Türkçe konuşan insanlarla duyuyorlar, görüyorlar. Ve bu insanların sonra ortaya çıkıyor. Bu insanlar da Anday'la Yaşar Kemal'in Türkçe konuşmasından bir şekilde tedirgin oluyorlar. Daha sonra ortaya çıkıyor ki bu kişiler gemide Suriye ve Lübnan'dan Sovyetler Birliği'ne giden Ermenilerdir. Evet. Ve onlarla konuşmaya başlıyorum Melih Cevdet Anday ve Yaşar Kemal. Ve onların hepsinin aslında Türkiye topraklarından gitmiş insanlar olduklarını anlıyorlar. Ve Melih Cevdet Anday bu konuyu gündeme getirirken Yön Dergisi'ndeki yazılarını ve anılarında bir şekilde bu konuda yani 24 Nisan soykırım meselesine girmiş oluyor. Ama tedirgin bir yüzleşme bu. Emrecan Dağlıoğlu çok güzel bir analizle, iyi bir analizle hem Melih Cevdet Anday'ın bu tedirgin yüzleşmesini hem de o dönemlerde Türkiye'deki sol akımın bu meseleyle nasıl baktığını güzel bir şekilde ortaya koymuş. Onu da bu hafta siteye koyduk, dün siteye koyduk ama haftaya da gazetede koyacağız. Yani internet okuyamayan, internete erişemeyen veyahut da internetten yazı okumayı sevmeyen okurlarımız için de yazıyı önümüzdeki hafta gazete akosuna koyacağız. Diyeyim. Bilmiyorum, vaktimizin herhalde sonuna geldik galiba Fakret abi. Bu arada...
Evet, aşağı yukarı. Evet. Şimdi reklam arası vereceğiz çünkü.
Tamam, peki. Benim çerem düşüyor bazen. Sen beni uyar. Yine son bir not daha ileteyim. Geçen hafta seninle 65 yaş üstünün eve kapanması konusunu konuşurken hemen peşine Talin Sucuyan sağ olsun imdadımıza yetişti ve 65 yaş üstünün eve kapanmasının ne kadar aslında insan hakları kapatılmasının insan haklarına aykırı bir durum olduğunu, Almanya'da ve İtalya'da bile böyle bir yolda gidilmediğini, çok da önemlisi 65 yaş üstünün günlük yürüyüşlere ne kadar ihtiyacı olduğunu, çünkü zihinsel anlamda da sağlıklarını korumaları için hava almaya, günlük yürüyüşlerini kısa da olsa yapmaya ihtiyaçları var. Buna dair bir yazı kalemi aldı. Biz onu hiç bekletmeden geçtiğimiz pazartesi günü size koymuştuk. Bu haftaki Agosto'da Talin Sucuyan'ın 65 yaş üzerine dair ilginç yazısı bu haftaki Agosto'da yer alıyor. Yorum ve artık inşallah atladığım vakti şişkami nokta yoktur diyorum ve sözü sana bırakıyorum Akbari.
Hemen ekleyeyim ki hem Talin Sucuyan'ın o yazısını, ki ilginç bir yazıydı gerçekten, hem de Roland Krikosyan'ın yazısını Ermenice sayfalarında da Ermenice tercümesiyle koyma imkanımız oldu bu hafta.
Evet. Bu arada o madem Ermenice sayfalar dedin abi, İranlı Ermenilerden gelen mektubu da sen duyuru bari. Çünkü aslında özel bir işimiz bizim. Ermenice sayfalarda kullandık. Haftaya Türkçe çevirisini kullanacağız.
Evet, Türkçe çevirisi hazırlıyız. Onu da önümüzdeki hafta Türkçe sayfalarda kullanacağız. Doktor Ruben Sardaryan'ın yazısını.
Evet, onlar çünkü korona yüzünden sıkıntılı günler geçiriyorlar İranlı Ermeniler. O mektubu orijinal dilinden okumak isteyenler de keza bu hafta gelgosu edinebilirler diyorum ve artık sözü tamamen sana bırakıyorum Akbari.
Peki, çok teşekkürler. Şimdi kısa bir reklam arasına geçiyoruz. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız ve bir müzik dinleyeceğiz. Ondan sonra da bir konuğumuz daha var.
94.9 Açık Radyo.
Radyo Agos.
Yeah.
Şokin Blue'dan dinledik. Send Me a Postcard. Ve şimdi telefon hattımızda sevgili Sevan Değirmenciyan var. 24 Nisan 1915 tarihini konuştuğumuzda gözaltına alınanlar arasında çok önemli edebiyatçılar ve gazeteciler olduğunu biliyoruz. Sevan Değirmenciyan'ın akademik uzmanlığı da Ermeni edebiyatı üzerine olduğu için kendisiyle bu konuda konuşmak istedik. Çünkü çarpıcıydı. Biz bu gerçeklikle okul sıralarında Ermenice dersinde ilk kez tanık olmuştuk. Verjine Sıvaslıya'nın bir edebiyatçılar kitabı vardı. Ermeni edebiyatçılar kitabı. Dikkatimizi çekmişti. Pek çoğunun ölüm tarihi 1915'ti. Doğum tarihleri farklı farklı olsa da ölüm tarihleri aynı tarih. 1915. Bu ilginçliği sormuştuk. O zaman 15'e dair öğrencilik yıllarımızda, çocukluk yıllarımızda yeterince bilgi sahibi değildik. Öğretmenlerimize sormuştuk. Onlar da geçiştirmişlerdi bu sorumuzun cevabını. Hiçbirisi bize net bir cevap verememişti. Şimdi bunu çok iyi idrak ediyoruz. Neden ölüm tarihlerinin doğum tarihleri farklı farklı da olsa kimi 30 yaşında, kimi 40 yaşında, kimi 50 yaşında hepsinin 15'te öldüğünü. Bu konuda bizi aydınlatması için sevgili Sevan'a bağlandık. Günaydın Sevan, Parlus.
Günaydın Parlus, Baron Pakrat.
Evet, bu konuda söz senin. 24 yaşında evet. Ermeni edebiyatı ve gazeteciliğine yaşadı. Ne kayıtlar verdi?
Şimdi tabii Ermeni edebiyatının, gazeteciliğinin, düşün dünyasının genelde soykırıma verdiği bedel çok büyüktü. Fakat ben hani vaktimiz de sınırlı olduğu için hemen söze girmek istiyorum. Ve 1915'te ölen değil de, 1915'te katledilen değil de, 1915'i aslında kendi kariyerleri açısından, kendi yaşam hikayeleri açısından yeni bir doğuşa çeviren üç yazardan bahsetmek istiyorum bu vesileyle. Aslında bu yazarların hani ortak noktası nedir diye sorduğunuz zaman, eğer sorarsanız ya da bu konu üstünde düşünürsek şöyle bir şey deriz diyebilirim. 1915'te eğer bu üç yazar katledilmiş olsalardı, bugün aslında biz sadece onların hani ne kadar iyi olduklarını söyleyecektik ve geçecektik. Çünkü hani 1915'te ölen birçok yazarın ismini biz bugün hani ikinci, üçüncü yazarlar olarak anlıyoruz. Yani o ikonik yazarlar gibi Taniel Varujan, Siyamanto, Rupen Sevak, Kirkol Zohrab gibi değiller yani. Bunların birincisi Hagop Oshagan. Tabi Hagop Oshagan ismi diaspora yazınının en büyük yazarlarından biri. Genellikle Ermeni edebiyat tarihinin en şahsına münasır, en üretken yazarlarından biri olmuş bir isim. 1883'te Bursa Sölöz köyünde doğmuş biri. Hagop Küfeciyan aslında soy ismi. Daha sonra Oshagan olarak imzalamaya başlayacak kendisi. Hagop Oshagan 1915'e kadarki faaliyetin gazetelere edebi yazılar yazıyor. Bir ışık var kendisinden. Taniel Varujan, Hagop Siruni ve diğer arkadaşlarla Gostan, Zaryan vesaire Mehyan dergisini yayınlayan ekipten. Ve 1915'te kendisi de tutuklanacak tabii. Kendisi şöyle anlatıyor. 3 gün 3 gece diyor. Polisten kaçtım ve artık epey yorgun, bitkin, uykusuz, aç köprüye geldim ve ağzıma bir top atıp kendimi denize atacaktım. Tam köprünün üstünde biri benim omuzumdan tuttu diye anlatır. Döndüm polisler. Bana bir isim sordular ve o benim ismimdi der. Kendi ismimi onların elinde görünce elimle önden giden karanlığın içinde bir başka adamı işaret ettim. Ve ben de köprünün diğer tarafına doğru yürümeye başladım, kaçtım der. Ve o an anladım ki benim başka bir mücadelem var, benim hayatta kalmam lazım. O bir işaretti ve ileride anlatacak tabii Dostoyevski'nin o ölüm mangası üstünde ölüm emrinin 5 dakika gecikmesi neyse ve kendisi orada 500 yıl nasıl yaşadıysa ben de bunu yaşadım o anda der. Ben 3 yıl boyunca 1915'ten 1918'e kadar kendisi arada sırada Patrikhane'nin bodrum katı da olmak üzere birçok yerde saklanarak hayatını geçirir. Ben 1918'de de bir Alman subayının kıyafetini giyip Bulgaristan'a kaçar. Daha sonraki hayatı muhteşem tabii. Hani muhteşem derken edebiyat açısından tabii. Bulgaristan'a gider, İstanbul'a tekrar dönecektir. Kıbrıs'ta o bulunur, Mısır'da bulunur, Kudüs'te yaşar uzun bir süre ve Halep'te kendi edebi faaliyetlerinin bir jübilesini kutladıkları sırada ve Denzor'a doğru gitmeye hazırlandığı bir sabah kalp krizi geçirir ve ölür 1948 tarihinde yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra soykırımla yüzleşecek romanlar yazacaktır. Ermeni edebiyatının romanı olarak nitelendirdiği 10 ciltlik Batı Ermeni Edebiyatı Panoraması kitabını yazacaktır kendisi. Hagop Oşagan'ın burada analım ve diğer yazarımıza geçelim. Kendisi tekrar hani eğer 1915'te ölseydi Ermeni edebiyatının çok da büyük bir kayba girmeyeceği bir isimlerden biri. Fakat bugün o isim ben zikrettiğimde onsuz bir diaspora düşünemiyoruz. Kendisi de Aram Andonyan. Aram Andonyan çok önemli bir figür. 1875 İstanbul doğumlu kendisi de. Kendisi de şöyle kendi kurtuluş hikayesi aslında yine çok ilginç. Kendisi tutuklanır, Çankırı ve Ayaş o kamplara gönderilir. Öldürülmek üzere Kağan'a arabasına bindirilip ölüm noktasına giderken, bir yerden bir yere o taşınırken Kağan'dan düşüp bacağını kırar. Çok ilginç bir hikaye. Bacağını kırar ve bacağını kırdığı için de onu oradan alıp hastaneye götürürler. Ve kendisi böyle kurtulur. Daha sonra hastaneden taburcu olduktan sonra sürgün yoluna devam eder. Denzor'a kadar ulaşır tabii. Ve bildiğimiz kadarıyla soykırım zamanından, soykırım günlerinden çadırlar altında elinde kalem hala üreten yazarlarımızdan biriydi kendisi. Düşünün ki çadırlar altında yazdığı hikayeler var. Hepsi çok çarpıcı hikayeler ve Aram Andonyan'ın bir yazar olarak doğumu 1915'le gerçekleşmiştir. Ve daha sonra kendi yazdığı o binlerce sayfalık tanıklıklar ve soykırım tarihçiliğinin ilk kitabı, ilk bilimsel belgesel kitabı olarak niteleyebileceğimiz Metz Vociri, Büyük Suç adlı kitabı da kendisi yazmıştır ki daha sonra bu son yıllarda Taner Akçam hocamız da Naim Bey ile ilgili kendi aldığı belgeleri, Aram Andonyan'ın belgeleriyle ilgili önemli bir kitap ortaya koymuştum. Hem edebiyatımız açısından hem tarih yazıcılığı açısından önemli bir figür Aram Andonyan. Diğer bir yazar gazeteci kimliğiyle öne çıkıyor. Şavaş Misakyan. Kendisi 1884 Sivas doğumluydu. Tabii bütün yazın hayatını İstanbul'da geçirmişti 1915'e kadar. Kendisinin önemi şudur. Soykırım döneminin ilk gazete haberlerini kendisi yazıyor. Yazarlar tutuklandıklarında, gazeteler kapandıktan sonra Taşnak Sutyun Partisi genç çocuklardan oluşan bir ağ oluşturuyor kendi içinde, bir haber ağı. Ve bu haber ağının en önemli ayaklarından biri Şavaş Misakyan. Bütün haberler kendisinde toplanıyor ve kendisi Bulgar konsolosluğu vasıtasıyla Sofya'da yayınlanmakta olan Hayastan gazetesine hemen hemen her gün haber geçiyor. Biz ilk haberleri, soykırımla ilgili ilk tanıklıkları, ilk haberleri gazetede, Hayastan gazetesinde okuyoruz. Tabii bu Bulgaristan savaşa girdikten sonra bu haber akışı duruyor tabii ki. Şabaş Misakyan'ın da kurtulma hikayesi şöyle, kendisinin o Bulgar elçiliğinin kavası ele veriyor. Yurt dışına çıkarken pasportuna baktıklarında tutuklayıp İçişleri Bakanlığı'na, o dönemin dahiliye nezaretine götürüyorlar. Ve orada sorgu zamanında vesaire artık bıkmış bir halde bir odadan diğer odaya götürülürken kendini merdivenlerden aşağı atıyor. Merdivenlerden aşağı atıyor ve yine hastane, yine ayağı kırılıyor ve vesaire. Böyle ayağı kırma hikayeleri birkaç tane daha var. Ve Şavaş Misakyan bu şekilde 1915'ten diyelim sağ çıkıyor. Ve gazeteciliğine daha sonra Paris'te, gideceği Paris'te Haraç gazetesini kurarak uzun yıllar devam ediyor ve Ermeni gazeteciliğinin, diasporadaki Ermeni gazeteciliğinin, aydınlanma hareketinin önemli simalarından biri oluyor. Unutmamak lazım ya da hatırlatmak lazım ki Ermeni diaspora edebiyatının en önemli eserlerinden biri, arasında yayınladığı Şahan Şahnur'un Sessiz Cicat romanını Şavaş Misakyan yayınlamıştır kendi gazetesinde tefrika olarak. Bu üç yazar benim nazarımda bugün hani dinleyicilerimizle paylaşmak için seçtiğim üç önemli figürdüm ki 1915 kendi ölüm değil doğum zamanları olmuştur ve 1915'in tanıklıklarını, 1915'te kaybettiklerimizin kendi hayatları boyunca anlatmaya çalışmış, anlamlandırmaya çalışmış kişiler olmuşlardır.
Çok güzel bir katkı oldu bu sana. Çok teşekkür ediyorum.
Rica ediyorum. Bunları, ben teşekkür ederim.
Anlatırken ben hep acaba ilk ismi söylemeye başladığından itibaren acaba sırada Haluk Münçevi mi var diye aklımdan geçirdi.
Evet.
Çünkü Haluk Münçevi'nin de yazgın hayatı 15'ten sonra başlar.
Evet.
1915'e kadar çok daha mütevazı bir kişiliktir Haluk Münçevi. Geç hayatının sonuna kadar o tevazusundan hiçbir şey eksilmedi ama o zamana kadar biz onu ya fırın işçisi kimliğiyle bilebiliriz ya köy öğretmeni kimliğiyle biliriz. İlginç bir kişiliktir. Yani bir yandan dönemin şartlarında İstanbul'da Yatanagan'ı okumak, Robert Kolej'e gitmek ve sonrasında da köyüne dönüp köy öğretmenliği yapmayı görev edinmek, bunu yaparken bütün Fransız edebiyatını Fransızcayla hatmetmek onun özelliklerinden biri ama ilk yazarlığı 1915 sonrasına denk geliyor ve mütemadiyen de köyünü yazıyor, Armudan'ı yazıyor. Erdiyat'ın ilçe bağlı bir köy. Ve bugün köy edebiyatı dediğimizde de ilk akla gelen isimlerden biri haline geliyor.
Evet, Haluk Münçevi ismi çok tanıdık olduğu için onu şey yapmadım. Fakat Haluk Münçevi de bu aynı neslin yazarlarından biri. Yani Haluk Oşagan gibi, Şavaş Misakyan gibi 1880'li yıllarda doğmuş. Taşra'da doğup İstanbul'a gelmiş eğitim için, çalışma için farklı diyelim amaçlarla ve İstanbul'daki bu yeni başlayan edebiyat akımlarının içinde bulunan gençlerden biri olmuştu Haluk Münçevi ki o dönemde Haluk Demircihan olarak henüz imzalıyordu. Nasıl ki Haluk Oşagan, Haluk Küfeciyan'dı daha. Ve kendisinin de tabii soykırımdan kurtulma hikayesi Haluk Oşagan gibi çok çarpıcı. Bademcik ameliyatı ile ilgili sıkıntıları var. Doktor kendisinin İstanbul'da kalmasını söylüyor ve kendisi vapuru kaçırdığı için her halükarda dönmeye karar veriyor kendisi daha sonra ameliyat olmak için. Fakat vapuru kaçırdığı için İstanbul'da kalmak zorunda kalıyor ve daha sonra hiçbir zaman kendi köyüne, Eyine, Kemaliye'ye dönemiyor, Armudan'a dönemiyor ve bambaşka bir hayat kurguluyor kendisi İstanbul'da. Bu konu hakkında yazdığı bir roman da var. 1930'lu yılların başında İstanbul'da yayınlanmış. O dönem muhtemelen bu kadar da baskılayıcı bir ortam olmadığı için kendisi soykırımdan öyle ya da böyle bahsediyor. Sürgünden bahsediyor. Sürgüne giden ve dönen bir kadınla olan evliliğini anlatıyor kahramanının. Hani bütün bu süreci kendisi İstanbul'da anlatmış ve tabii kendisini hikayelerinde biz buluyoruz. Hani romanı o kadar da edebi açıdan parlak bir yerde değil. Fakat kendi hikayelerinden hep o kaybetmiş olduğu köyünün tanıklıklarını okuyabiliyoruz.
Evet. Mülteri her halükarda çok sevilen bir yazar oldu son tarihte.
Kesinlikle.
Halen de kitapları yeni baskılarla yayınlanıyor. En son Amerika'da başlamıştım yeni bir Mansuri derlemesine, öykülerinden yapılan bir derlemeye. Dediğim gibi edebiyat anlamında ciddi bir kaybın simgesi aynı zamanda bu tarih. Ama sen meseleye bambaşka bir açıdan geldin ve işin bir anlamda, evet öyle de denebilir, kazanımlar bölümüne vurgu yaptın. Edebiyata 15'ten sonra başlayan, 15'ten sonra edebiyatçı kimliği şekillenen önemli isimler belirttin bize. Çok teşekkür ediyorum sevgili.
Ben teşekkür ediyorum bu fırsat için. Size iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
İyi günler.
Açık Radyo dinleyicileri, Radyo Agos programının hemen hemen sonlarına yaklaşıyoruz. Programın başında da dedim, keyifli bir program yapmaya çalışıyoruz ama meselenin travmatik yönü bizi bu anlamda biraz eli kolu bağlı hale getiriyor. Bunları hem konuşmak zorundayız hem de güzel bir cumartesi sabahında gündemin bu olması çelişkili bir durum. Ama bu çelişkili durum işte ülkemizin de gerçekliği, tarihimizin gerçekliği, ne tarihimizin, hatta günümüzün gerçekliği de diyebiliriz biz bunu artık. Yarın her şey daha güzel olacak diyelim. Bu bir dilek ve ben bu dileği ilk kez bir yazıda okumuştum. Mısır'da Hanel Halili, bizim İstanbul'daki Kapalı Çarşı'ya benzeyen tarihi bir yapı. Oranın esnafının söylemi bu. Eş dost sorarlarmış, işler nasıl? Yarın daha iyi olacak derlermiş. Biz bu inancı hiç yitirmedik, yitirmeyeceğiz. Yitirirsek hayat durur çünkü tehlikeli bir çizgi o. Ona razı değiliz. O yüzden hep yarın daha iyi olacak diyerek günümüzü noktalamak istiyoruz. Bugün de size bu ifadeyle veda etmek istiyorum. İnanıyoruz yarın daha iyi olacak. Bu hafta Radyo Agos'un sonuna geldik ve sonuna gelirken biz yine size müzikle veda edelim. Hekiyat Ansambl'dan Titernik diye bir parça dinleyeceğiz. Hekiyat Ansambl masal veya öykü topluluğu anlamına geliyor. Grubun solisti Huri Dora Apartyan Suriyeli bir sanatçı. 16 yaşındayken Beyrut, Lübnan'daki Haydarian Üniversitesi'ne gitti. 1998'de uzun bir başvuru sürecinin ardından Fransa'da bir okula kabul edildi. Fransa'da bir süre yaşadıktan sonra evlenip İsviçre'ye yerleşti. Hekiyat topluluğu da İsviçre ve çevresinde faaliyet sürdürmekte. Nitekim Hekiyat topluluğunun 2008 yılında çıkan Armenian Stories, Ermeni Hikayeleri isimli albümünden bestesi kendilerine ait olan Titernik yani Kelebek isimli parçayı dinliyoruz ve bununla size veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir Radyo Agos'ta Açık Radyo mikrofonlarından tekrar buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun efendim.
Dar mi tehur yerkmer hin oren دام خواست جخرون من هشت تگا میگیاک با مشبتا دور میور کس جخرم دویت برش بوش کونا باید هست بپوندا کوک اوی قرنان آخر گن سرتر چرسی
Eternity.
de hur yert men inoret ur urza u bistan hos jahum men hest te gami biok vo men shota du mi orkes et jahre du yert ben
Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.